Avrasya Notları.
Avrasya Notları adlı programımızla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu hafta yine huzurlarınızdayız değerli dinleyicilerimiz. Alanında uzman konukları ağırladığımız programımızda Avrasya'yı geçmişten günümüze ve geleceğe dek her yönüyle değerlendiriyor ve siz değerli dinleyicilerimize sesimizle radyodan ışık tutmaya gayret gösteriyoruz. Bugün stüdyomuzda yine önemli bir konu ağırlıyoruz. Hocalı'ya Adalet Kampanyası Türkiye Temsilcisi Gözde Kılıç Yaşın hanımefendi. Dünya insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birinin haberi alındığında takvimler 26 Şubat 1992'yi gösteriyordu. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana geldi. Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın 613 soydaşımızı katletti. Yakın tarihin en insanlık dışı katliamlarından biri olarak görülen Hocalı katliamının gerçekleştirilmesinin üzerinden tamına 28 yıl geçti. Bugün Hocalı katliamını ve hukuki sürecini konuşacağız. Hoş geldiniz Gözde Hanım.
Hoş bulduk Hikmet Bey.
Kadim Türk toprağı Hocalı'da 26 Şubat 1992 gecesi nasıl bir dram yaşandı diye sorayım.
Aslında bakarsak 1988'den itibaren Karabağ'ı ele geçirmek için Ermenilerin işte Azerbaycan Türklerine hedef alan saldırıları kısmen savaş devam ediyordu. Hocalı'yı ön plana çıkaran en önemli nokta tamamen sivillere dönük bir katliam, yok etme çabası olması. Ve aynı zamanda işte Hocalı'yı ele geçirmek için şehrin kuşatılıp bir çıkış noktası bırakılması. Ama oradan kaçanları da biraz ileride Ermeni askerlerinin bekliyor olması. Bu özelliği nedeniyle hani artık iki silahlı grubun savaşı söz konusu değil, doğrudan sivilleri yok etme amaçlı bir hani katliam diyelim tırnak içerisinde bir katliam işlenmesi. Çünkü tek bir çıkış yolu var. Oradan zaten silahlara denk gelmeyen, ateşe denk gelmeyen, işte saklanabilen ya da yaralanıp da öldü zannedilen kişiler zaten donarak ölüyorlar. Bunun akabinde hemen ertesi günü zaten yaşayan yani tam olarak ölmemiş yaralılarla birlikte işte o ölüleri toplayıp da onları yakarken aralarda hala sesi devam eden, hala nefes almakta olan kişilerin de yakıldığını biliyoruz. Hani böyle bütününe baktığımız zaman bir anlamda aslında 200 yıl boyunca devam eden bu Ermenilerin Kafkasya'ya yerleşme çabasının bir parçasıdır Hocalı. Aynı zamanda işte hemen civarında bir havalimanı olması nedeniyle stratejik bir bölge olarak görülmesi ama silahlı koruyan güç olmamasına rağmen sivil halka dönük bir müdahale olması ve bir gecede hani bir sürü insanın işte 613 kişi diyoruz. Bunların arasında çocuklar var, bebekler var, yaşlılar var ve kadınlar var. Geri kalanı da zaten silahlı değil. Bu kadar insanın bir gecede böyle öldürülebilmesi hani insanlık tarihi açısından hani en önemli dramlardan ve çok yakın tarihli olması nedeniyle hala daha şahitleri bunu yaşayanların işte akrabalarını kaybedenlerin ailesini kaybedenlerin bir kısmı hala hayatta olduğu için ve bu kişiler geri dönüp mezar dahi araştıramadığı için insanlık tarihinin en önemli dönüm noktası olarak görebileceğimiz en önemli dramlarından birisidir Hocalı'da yaşananlar ve bu özellikleri nedeniyle de sembolikleşmiştir.
Evet, tarihe bir kara leke olarak geçti.
Yani bunun amacı zaten işte Karabağ'ın Ermenileştirilmesi. Çünkü bir kuzeyde bir Ermenistan var. O zamanda da aslına bakarsak 1948-1953 döneminde Ermenistan'ın Türksüzleştirilmesi ve Müslümansızlaştırılması için Sovyetler üzerinden tabii ki orada da karar vericiler yine hani Ermenilerden oluşuyor ama hani Sovyetler Birliği diye geçiyor. Yaklaşık 150 bin Azerbaycan Türkü'nün Ermenistan'dan sürülmesi süreci var.
Ki o topraklar kadim Türk toprağı tabii.
Tabii ki. Onun da öncesi var çünkü yani o yani çok daha eski tarihlerden bu yana yavaş yavaş işte Ermenilere bir yaşam alanı, bir devlet açma, işte az nüfuslu oldukları bölgelerdeki işte diğer Türkleri oradan uzaklaştırarak yavaş yavaş bir önce bir Ermenistan oluşturmak. Daha sonra da Ermenistan'ın güneyinde Azerbaycan ve Türkiye'nin tam ortasında olan. Dolayısıyla sadece Ermeni devleti oluşturmak değil ya da Ermeni devletini genişletmek değil. Aynı zamanda o geniş uçsuz bucaksız Türk dünyasını kesebilmek için de
Türkiye'nin
yapılan,
Türk dünyasına açılan kapısını da
evet,
bir nevi ortadan kaldırma projesi.
Ortadan kaldırma yani bu büyük bir proje ve sadece Ermenistan'ın yaptığı bir şey de değil. Yani bugün Minsk grubunda yetkili olan isimlere baktığımızda işte Fransa, Rusya örneğin. Her iki devlet de Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili her konuda aleyhimize hareket eden ülkeler ve bu konularda da bu Ermenistan'ın genişleme, devlet kurma, devleti genişleme, genişletme, Türk dünyasını bölme gibi bütün o faaliyetlerinin kurgulayıcısı, destekleyicisi, önünü açıcısı ve aynı zamanda bugün eğer Karabağ'da yani diyoruz ki orada bir soykırım yaşandı. Bunun yaşandığı bir coğrafyada hala Ermeni işgali devam ediyorsa bunun da arkasında yine aynı güçler var. Ama bir şekilde de bölgenin geleceği onlara emanet edilmiş gibi duruyor. Bu da zaten o Batı dünyasının o ikircikli yapısının üzerimizdeki olumsuz etkisinin bir neticesi diye düşünüyorum.
Birazdan Hocalı'daki insan hakları ihlallerini değerlendireceğiz ama biraz önce ifade ettiğiniz gibi 613 soydaşımız hayatını kaybediyor. Notlarımıza baktığımız vakit şu notu da görebiliyoruz. 1275 kişi Ermeni güçleri tarafından esir alınıyor ve esir alınan 68'i kadın, 26'sı çocuk, 150 kişiden de bugüne kadar hiçbir haber alınamıyor.
Evet.
26 Şubat 1992 tarihinde bu hadise meydana geldikten hemen sonra 27 Şubat 1992 tarihinde dünya basını kamuoyuna bu haberi nasıl duyurdu diye sorsam.
Neredeyse gerçekliğe uygun şekilde duyurdu. Ve bugün bazı hususlarda işte hak arayışına temel teşkil edecek delilleri de aslında onlar sundu. Hani bu anlamda da o Batı dünyasının o gazetecilerine de minnettarız. Çünkü onların çektiği fotoğraflar sayesinde biz bunun sadece bir öldürme olmadığını, bunun
vahşetin
aynı zamanda işkence olduğunu
paylaşıldı.
Evet. Ama artı öldükten sonra işkencenin devam ettiğini, dolayısıyla büyük bir nefret suçunun işlenmekte olduğunu biz bu fotoğraflar, bu yayınlar, bunları ifade eden işte makaleler eşliğinde öğrendik. Ama tabii ki bunun hukuki sisteme yansıyan bir yanının da olması gerekirdi. O ayakta eksiklik görüyoruz. Yani burada işte birkaç devletin ki her bir devletin kendi çıkar anlayışı var. Bu çıkarlar çerçevesinde muamele ediyorlar. Ve onların bir anlamda insafına bırakıldığı zaman çok da netice alamadığımızı görüyoruz.
Burada hemen şunu sormak isterim Gözde Hanım. Vahşetin gerisindeki ana gövdeye baktığımız zaman Rusya'yı görmeden Hocalı katliamını değerlendiremeyiz diyor uzmanlar. Buna binaen şunu sorabilir miyiz? Hocalı'da yaşanan zulmün arkasında bir strateji var mıydı?
%100 vardı. Yani Sevr anlaşmasından bu yana aslında hani değişmeyen bir şey var. Biz mesela hani Türkiye çerçevesinde milleti sadıka dememizin nedeni neydi? Denilmesinin nedeni neydi? Balkanlarda işte Fransız ihtilali sonrası gelişen milliyetçilikle yavaş yavaş o işte ayaklanmalar, kendi devletine sahip olma istekleri ki orada da arka plana baktığımızda hep ya Rusya'yı ya Almanya'yı görürüz ki bugün de çok değişmemiştir. Hani Balkanlarda etkili olmak isteyen ana güçler Rusya'dır, Almanya'dır. Hani orada bir hani onların kışkırtması, onların şekillendirmesi orada bu devam ederken hala eşit vatandaş olarak Osmanlı topraklarında Ermeniler, Türkler ve diğer belli bazı unsurlar yan yana ve kardeşçe yaşıyordu. Yani Ermeniler belki bir yüzyıl sonra yavaş yavaş bu ayaklanma noktasına gelmişti ve onun arka planında biz hem İngiltere'yi görürüz, hem Fransa'yı görürüz, hem Rusya'yı görürüz. Hani bu belli yöntemlerle onlara işte önünü açmak ve ayrı devlet fikrinin aşılanması sürecinde. Değişen bir şey olmamıştır. Çünkü Hoca'da da yine bunlar kullanılmıştır. İşte 1915 olaylarına atfen biliyorsunuz orada hani çirkin bir dezenformasyon yapılarak oradaki Ermeniler bununla kışkırtılmıştır. Yani o nefret duygusu çünkü çok güçlü bir nefret görüyoruz Hoca'da. Yani ben aynı zamanda Srebrenica'da da işlenen o soykırım üzerine de çok çalıştım. Toplu mezarlarda hani çok garip şeyler görüyoruz. İşte öldürmeye kadar ama hep öldürmeye kadar. Yani kıyma makinesinden insan yani insanın çocuğunun geçirilmesine bunu ya da parmaklarının tek tek kesilmesi gibi. Hani o aileye bir vahşet yaşatma var ama genelde öldürene kadar. Tabii ki öldükten sonra mezardan mezara nakletme de işkencenin devamıdır. Ama Hocalı'ya baktığımızda hani ölmüş insanlar üzerine yapılan işte gözlerini çıkarma, dizlerini sökme gibi bir takım işlemler var ki yani nefretin had safhası diye görüyorum ben bunu.
Bunun aynısını 1915 ve 1918 tarihler arasında Ermenilerin Anadolu'da Türklere karşı uygulamış olduğu soykırımda da görebiliyoruz. Açılan toplu mezarlarda işte Erzurum'daki Alaca toplu mezarında, Kars'taki Subatan toplu mezarında, Iğdır Oba'daki toplu mezarda bunları görebiliyoruz. Veya yine aynı tarihlerde 1915-18 arası Azerbaycan'ın Kuba kentindeki toplu mezarlarda da bunu görebiliyoruz. Gözde Hanım, sizi dinleyicilerimize takdim ederken Hocalı'ya Adalet Kampanyası Türkiye temsilcisi olarak takdim ettik.
Evet.
Ben şimdi oraya gelmek istiyorum. Haydar Aliyev Vakfı'nın başkan yardımcılığı görevini yürüten Leyla Aliyeva hanımefendinin girişimleriyle dünyanın birçok ülkesinde Hocalı'ya Adalet Kampanyası çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirildiğini yakinen biliyoruz. Bu hususta dinleyicilerimize neler söyleyebilirsiniz?
Evet, Hocalı'ya Adalet Kampanyası 2008'de İslam Konferansı Örgütü'nün işte gençlik forumu çerçevesinde orada oluşturuldu. Neden önemli böyle bir şey? Çünkü az önce söylediniz Anadolu'da da bunlar yapıldı. Peki bu genel yaygın bir bilgi mi? Hayır. Siz Erzurumlu olduğunuz için biliyorsunuz. İşte Adanalılar kendi öğretmenlerinin bizzat ailelerinin başına gelmesini anlatmasından dolayı biliyorlar. Van'daki insanlar hemen atalarından bunu dinledikleri için ve unutmadıkları için biliyorlar. Ama bakarsanız eğitim sisteminin içinde yok. Tamam, daha barışçıl bir dünya için işte geçmişte olanları çok konuşmama tavrı tercih edilmiş olabilir. Çünkü Kıbrıs'ta neler yaşandığını da çok çocuklarımız zaten bilmez. Ya da Balkanlardan geri çekilirken Tuna Nehri'nin bebek aktığını, kan değil bebek aktığını Türkiye'deki insanlar bilmez. Çünkü çok konuşmayı tercih etmemişiz. Ama Azerbaycan böyle yapmadı. Yani hani biz ne anlatırsak anlatalım tamam bu bir gerçektir. Türkiye'ye karşıt yaklaşımlar çok yaygın. Ender olarak dostlarımız da var. İşte Balkanlarda şu kadar Türk öldürüldü diyen ya da işte Ermeniler aslında soykırım suçunu işlediler diyen pek çok yabancı yazar da var elbette ama genel anlamda siyasetle karşılaştığımızda biz hani Türk tezlerinin hep arka plana atılmaya çalışıldığını görüyoruz. Azerbaycan bunu yapmadı yani anlaşılmayı beklemek yerine anlatmayı tercih etti. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve Hocalı'ya Adalet Kampanyası da onlarca ülkede faaliyet gösteriyor. Hep o ülkeden insanların temsilci olarak seçmişler. Ben takdirle izliyorum Azerbaycan'ın sadece Adalet Kampanyası değil diğer bütün alanlarda Hocalı'da ne olduğunu anlatmak için büyük bir çaba sarf ediliyor ve netice alınıyor bunda. Bu çok önemli bir şey. Çünkü 2008'den bu yana çok bir zaman geçmedi ama bakıyoruz 15-16 ülke doğrudan suçlunun Ermenistan olduğunu da belirterek Hocalı'da yaşananın soykırım olduğunu belirten kararlar çıkardılar parlamentolarından.
Bu ülkeler birkaç isim verebilir miyiz?
Burada benim en dikkatimi çeken tek Müslüman ülkenin Pakistan olması. Evet. Bu çok önemli bir şey. Yani birkaç nedenden dolayı. En önemli noktası bu mevzunun insanlığa karşı suç olduğunun ifade edilebildiğinin göstergesidir. Yani bu olay işte Müslüman ve Hristiyan dünyanın çatışması olarak lanse edilmedi. Evet, orada öldürülenler Türk oldukları için, sadece Türk oldukları için ve Müslüman oldukları için öldürüldüler. Böyle bir nefrete kurban gittiler. Ama bu suç insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Hani Meksika var, Kolombiya var, Çek Cumhuriyeti, Panama var, Bosna Hersek var ki bakın Bosna Hersek...
Aynı kaderi yaşayan ülke.
Aynı kaderi yaşayan ama biliyorsunuz Bosna Hersek de bir, yani Bosna Hersek içerisindeki boşnaklar da bir anlamda tutsaktır. Çünkü devlet kararlarını alırken Sırplar ve Hırvatların katılımı gerekir.
Var, tabii ki.
Ve boşnaklar orada kendi ülkelerinde yaşayan Sırplardan soykırım gördüler ve aynı zamanda Sırbistan'dan. Ama bu karar çıkarılırken Sırplar ve Hırvatlar da destek verdiği için Hoca'da yaşananın soykırım olduğu kararı çıkabildi. Honduras, Sudan gibi ülkeler var. Peru'yu söylemiştim. Yakın zamanda Romanya ve Cibuti de bunlara eklendi. Ayrıca da İslam Birliği İşbirliği Teşkilatı'nda da işte birkaç defa farklı tarihlerde bu karar alındı. Ermenistan açıkça kınandı ve Amerika'nın da yaklaşık olarak 44 eyaletinde aynı karar çıktı. Amerika'da zaten hani Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz hani böyle Birleşik Devletler gibi olduğu için 44 eyaletinde de bu kararlar çıktı ve bu önemli bir şey. Sadece bu değil. Yani parlamentodan çıkan kararlar biliyorsunuz bir yere kadar önemli. Çünkü hukuki bir karar değildir. Bir yaptırımı da doğmaz. Ama neye sağlar? Ermenistan'ın siyasi baskı altına alınmasını sağlar. Ama bundan daha önemlisi bu saydığımız ülkelerde ama sadece bunlarda değil, bütün Avrupa kentlerinde, Amerika'da pek çok noktada pek çok sergi düzenleniyor. Görsellerle birlikte Hocalı'da neler yaşandığı anlatılıyor.
Bu Hocalı'ya adalet kampanyasının yürütmüş olduğu etkinlikler mi yoğunlukta?
Evet, bu etkinlikler genel olarak Hocalı'ya adalet kampanyasının yaptığı etkinlikler. Ama tabii ki bulundukları ülkelerdeki Azerbaycan Büyükelçilikleri bunu destekliyor. Evet, özellikle talebeler çok etkili katılım gösteriyorlar ve aynı zamanda yanlarında arkadaşlarını getiriyorlar ve hani her sene daha fazla çevrede Hocalı'da ne yaşandığına dair bir fikir oluşuyor. Ve bizim hedefimiz de daha çok kamuoyu vicdanı, yani parlamentolardan kararlar çıkması daha çok Azerbaycan devletini ilgilendiren ve onun görev tanımına giren iş. Ama kamuoyunun vicdanının oluşturulması, orada yaşananın bir insanlık suçu olduğunun algılanması çok önemli. Çünkü hani biz mesela bunu Bosna Hersek'te görmüyoruz. Milošević doğrudan Bosna Hersek'in her tarafında, sadece Srebrenica'da değil ama orada da Srebrenica sembolikleşmiş olarak öne çıkmıştır. Yaşanan soykırımdan suçlu ama yargılandı. Karadžić suçlu ama bir şekilde, yani kaçtı uzunca bir zaman ama sonuçta
yargılandı.
Mladić yargılandı ama şimdi Hocalı da doğrudan
esas sorulması gereken sorulardan bir tanesi de şu olmalı. Suçların cezalandırılması noktasında şu ana kadar bir süreç işletildi mi ki? Özellikle Hocalı katliamını gerçekleştiren iki önemli aktör vardı. Bir tanesi daha sonraki yıllarda Ermenistan Cumhurbaşkanlığı yapan Sarkisyan'dı.
Evet.
Ve Cumhurbaşkanıydı bu isim. Bunların kamuoyunda bir yargı süreci olmadı diye biliyorum. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Olmadı. Sadece o değil. Bakın soykırım suçu, biz buna soykırım diyoruz. Yani ben de bir soykırım hukukçusuyken bunu diyorum. Evet, bir mahkeme kararı gerekir normal şartlarda ama unsurlara baktığımızda oradaki ölenlerin tamamının tek bir ırktan olması ve sivil olması ve öldürenlerin de bunu biliyor olması, aynı zamanda tanık ifadeleri, ki Sarkisyan da bunlardan birisidir.
İtiraf ediyor zaten
şunu
Sarkisyan.
Söylüyor, inanmadılar. Evet. Sivillere de katliam yapabileceğimizi, onlara ibret olsun diye biz bunu, evet, yaptık diye bir açık ifadesi var ve öldürme emrini veren iki kişiden biri oldu, evet, olarak biliniyor Sarkisyan. Ama yıllarca Ermenistan'ı yönetmeye devam etti ki Ermenistan'da yönetimde bulunanlar hep Karabağlı ve dolayısıyla daha milliyetçi Ermeniler oldu. Sarkisyan bunlardan birisi. Biz hani aslında beklerdik ki Miloşoviç gibi, Karadžić, Mladić, Plavšić gibi Bosna Hersek'te çünkü soykırıma dolaylı yoldan karışanlar için dahi bir yargılama gerçekleştirildi.
Burada şunu soracağım Gözde Hanım. Azerbaycan Devleti'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve Lahey Adalet Divanı gibi uluslararası kurumların nezdinde uzun yıllardan beri girişimleri devam ediyor. Ve Hocalı'da yaşananlar da 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ve çok sayıda da uluslararası sözleşmenin ciddi ihlali anlamına gelebiliyor. Bu hususta neler söyleyebiliriz? Yani Hocalı için adalet nasıl sağlanır? Bu konuda beklentilerimiz nedir? Neler yapılmalıdır?
Öncelikle yani bir uluslararası mahkeme gerekiyor. Yıllar geçtikçe
çünkü
yargılayacağınız...
Çünkü 28. yılındayız.
Evet, yargılanacak kişinin ömrü azalınıyor. Yargılanması gereken kişilerin ve burada tek yargılanacak insan Sarkisyan değil. Yani o gün orada görevli olan bütün Ermeni askerlerin, onlara eşlik eden Rus kökenli askerlerin bir şekilde hakkında bir yargılama olması gerekiyor. Bunun için uluslararası bir mahkeme kurulması gerekiyor. Bu yüzden iş yine Batı'nın kararına kalıyor. Maalesef böyle. Ha, aynı zamanda Azerbaycan kendisi bir yargılama yapabilir mi? Savaş suçları nedeniyle aslında yapabilir. Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ki buna benzer açılmış bazı davalar var. Yaşam hakkı, işkence yasağı. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde de bu hükümler var ve bunlar çiğnenmişti. Kişi güvenliği ve özgürlüğü, özel hayatın ve aile hayatının korunması gibi ihlal edilen unsurlar nedeniyle de davalar açılabilir ki açılmış davalar da var. Ama benim için yani bana göre öncelikli olan soykırım suçunun önlenmesine ilişkin sözleşme çerçevesinde yapılması gereken bir yargılama ve bu yargılamanın sonucunun istediğimiz anlamda bir sonuç doğurabilmesi için uluslararası bir mahkemenin kurulması gerekiyor. Ama bugün bakıyoruz aynı zamanda Karabağ'da işgal devam ediyor ve bu dünyaya şöyle bir mesaj veriyor. Soykırım mı yapacaksınız? Yapın. Sorun değil. Aldığınız toprak, çünkü zaten toprak almak için bunu öldürüyorsunuz bu insanları, toprak da yanınızda kar kalabilir. Dünyaya böyle bir mesaj verilmiş oluyor. Benzer bir şey Bosna için de geçerli.
Şu an Azerbaycan'ın topraklarının yüzde kaçı işgal altında?
%20'si işgal altında.
Ne kadar bir insan toprağından, yurdundan
en az 1 milyon insan Azerbaycan'ın içlerine doğru kaçmak durumunda kaldı.
Ve bugün ve çok bir sıkıntılı atmosferlerde insan. De hayatını
evet.
idame ettirmeye
çünkü
çalışıyorlar.
Hep kendi topraklarına geri dönmeyi hayal ediyorlar. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bir yakınınızı savaşta kaybedebilirsiniz. Genelde savaşta kaybettiğiniz kişi hani silahlı yakınınızdır. Yani askerdir.
Evet, asker
ama sivilleri de kaybetmişsiniz. Hani insanlık için bu nokta çok önemli. Siz kaybınızı kendi dininizin gereklerine uygun bir şekilde gömmek istersiniz. Onu ahiret yolculuğuna yolculamak istersiniz ve bu insanlardan bu imkan alınmış. Ellerinde böyle bir imkan yok. Öldükleri yere bile gidemiyorlar. Mezarlarını bulamıyorlar.
Babalarının, dedelerinin mezarlarını dahi 28 yıldır ziyaret edemiyorlar.
Ziyaret edemiyorlar. Evet. Kendi oradaki ölmüş işte artık hani toprağa karışmış. Hani ama bakın Bosna'da bu var hiç değilse. Yani Bosna'da yaşanan söylenenden çok daha fazla ama orada bir anıt mezar kuruldu. Mezarlığın kapısında yaşıyor anneler.
Evet.
Sırf çocuğunun kemiğinin bir parçası.
Küçük parçası bulunmuş
evet.
tabii ki.
Bulunsa da hani bulununca seviniyor. Yani hiç değilse ona
bir mezarı var. Onun
evet mezarı olacak
var.
Neyin başına duracağımı biliyor diye. Bu zaten ağır bir şey. Ama bakıyorsunuz Hocalı'da yakınlarını kaybedenlerin kaybedenler için
yok.
Bu bir hayal yani.
Evet, mezarları
bu kavuşulabilecek
yok.
Bir hayal.
Evet.
O yüzden çok acı bir olay diye tarihe geçiyor.
Gözde Hanım hemen şunu sormak isterim. Son dönemde yaşanan bir Hocalı hadisesi var ama biraz daha geriye gittiğimiz vakit 1915 ve 1918 tarihler arasında biraz önce de ifadelendirdik. Hem Anadolu coğrafyasında hem de Azerbaycan topraklarında Ermenilerin yapmış olduğu çok büyük toplu katliamlar ve soykırım söz konusu. Ama buna rağmen Ermeni lobisi veya Ermeni diasporası asılsız Ermeni iddialarını ortaya atmış vaziyetteler. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aleyhinde hem Azerbaycan Cumhuriyeti'nin aleyhinde çok ciddi kampanyalar yürütüyorlar. Şimdi Türkiye ve Azerbaycan arasında da güçlü bir uluslararası işbirliği söz konusu. Bu asılsız Ermeni iddialarına karşı, asılsız soykırım iddialarına karşı kamuoyunu nasıl bilgilendirmemiz gerekir, nasıl çalışmalar yürütmemiz gerekir?
Şimdi aslında bu Hocalı'ya adalet kampanyasının çıkış noktası da buydu, biliyor musunuz? Çünkü Hocalı'da o yabancı basın mensuplarının çektiği görüntüleri şöyle fark ettik ki Ermeniler 1915'te Türkler bize bunu yaptı diye Hocalı'da kendi yaptıkları katliamın görüntülerini kullanıyorlar. Bu fark edilince anlaşıldı ki bu işte Batı'nın vicdanını beklemenin hiçbir anlamı yok. Kendimiz bir şeyler yapmalıyız. O yüzden insanlara bunu anlatmalıyız. Bu 1915-1918 olayları için de geçerli. Eğer siz kendi derdinizi anlatmazsanız başka birisi başka bir hikaye anlatıyor. Ve bakın, algı çok daha önemli. Hani şimdi Türkiye'de de pek çok insan zannediyor ki bütün dünya Ermeni iddialarını kabul etti. Halbuki baktığınızda 100 yıllık çalışmada sadece 20 ülkenin parlamentosundan bu yönde karar çıkartabilmiş Ermeni lobisi. O hani çok güçlü diaspora dediğimiz sadece 20 ülke. Dünyada 195 ülke var. Ama bu 20 ülkeye işte bir 2001'de çıkarttırmış, bir 2005'te çıkarttırmış. O yüzden her sene sanki sayı gittikçe artıyormuş gibi bir algı var. Ve bu 20 ülkenin çok azında Türkler ifadesi vardır. Genel tabirler vardır. Ama 2008'de, yani yaklaşık işte 20 yıldır devam eden bu kampanya çerçevesinde hani Azerbaycan'da yaşanan, Hocalı'da yaşananın soykırım olduğunu kabul eden ülke sayısı, yani eğer bu iş böyle bir yarışa girecekse 15 ülkede zaten bu karar çıkartılmış ve bu senede yenileri de gelecektir. Ama yani yine de Türkiye'nin genel bir tezi vardır. Yaşanan bu olaylar hakkında karar verici olan parlamentolar değildir. Türkiye açısından bunu tarihçiler konuşsun, hukukçular konuşsun. Hukukçular konuştu aslında. Bakın o Malta sürgünleri dediğimiz aslında Ermeni kilisesinin, ülkedeki diğer kiliselerin, Ermeni diasporasının verdiği isimlerin yargılandığı, suçlu olarak gösterip yargılandığı ama yeterli delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı sürece atfen Malta sürgünleri ifadesini kullanılıyoruz. Çünkü Malta adasında bu insanlar tutuldu ama bir katliam, devlet eliyle katliam işlendiğine dair hiçbir belge bulunamadı. Ama Hocalı'ya baktığımızda zaten Sarkisyan'ın sonraki yıllarda da görevine devam ediyor olması bunun açık göstergesi ve kendi ifadeleri. Ve hatta Doğu'yu biz hallettik, evet. Batı'yı da sizlere, gençlere sesleniyor, evet. Sizlere bırakıyoruz halletmeyi diye Türk topraklarını, Türkiye topraklarını
hedef gösteren
bir yaklaşım ve Hocalı'da yaşananlar, yani orada bu suçu işleyenler ya da Ermeni gazeteciler de var bunları yazıp çizen. Hani onlara baktığımızda hani bunun çünkü soykırımda devlet sorumluluğu açısından biz bunu arıyoruz. Hiyerarşik olarak bütün o suça karışanların ne yapmakta olduklarını bilmelerini arıyoruz. Ve en baştan bu suçu işleyen, işte öldürme fiilini işleyen askere kadar tamamının bu kişileri Türk oldukları için öldürmek ve o topraklardan Türk izini silmek hedefiyle yaptıklarını biliyoruz. Ve bu çerçevede soykırım hukuku açısından yaşanan şeyin bir soykırım olduğu sonucuna varıyoruz.
Gözde Hanım, biraz önce de ifadelendirdik, sözde soykırım ve Hocalı'ya getirip bağladık. Ben yine bir sorum olacak. Programımızın da bu arada yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ermenilerin sözde soykırım iddialarını tanıyan bazı Avrupa devletleri Hocalı katliamını neden görmezden geliyor?
Onlar Bosna'da hakkında bir soykırım kararı olan, yani uluslararası mahkeme tarafından verilmiş soykırım kararı olan Srebrenica'yı da görmezden geliyorlar. Çünkü bu mevzuyu Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında bir mesele olarak görüyorlar ve buradan bir karşıtlık, işte biliyorsunuz oryantalizm, doğuyu evet. aşağılayan, doğunun başına ne gelse hak gören bir zihniyet var ve zaten Ermenistan da bunu nasıl lanse etti? Haç için diye lanse etti. Ya da Bosna'da yaşananlar sırasında da Sırbistan bunu Hristiyanlık için yapıyoruz diye lanse etti. Ve bu hani insanlığın arasına bir din duvarını germeye çalışmak anlamına geliyor. Ama vicdanlara baktığımızda, insanlık vicdanına baktığımızda ulaşabildiğimiz çok kişi var. Yani sivil halktan, devletlerin kendi çıkarları çerçevesinde devletler hareket ediyor ama sivillere baktığımızda nerede yaşananın soykırım olduğuna ilişkin bir vicdanın oluşmakta olduğunu görüyoruz.
Tarihin siyah gecesinde yaşamını kaybetmiş 613 soydaşımızı yaşanan vahşetin 28. yıl dönümünde rahmetle anıyor ve kardeşlerimize en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, Avrasya Notları programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Hocalı'ya Adalet Kampanyası Türkiye Temsilcisi Gözde Kılıç Yaşin hanımefendiydi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben Hikmet Eren, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
Avrasya Notları.